Ayrım 28.
Gelişigüzel düşünmek bu çerçevede işe yaramaz. Düşüncenin yarar sağlayabilmesi için iyice tasarlanmış bir seçim olması ve yaratıcılıkla desteklenmesi gerekir. Ne var ki çelişkilerin veya dümdüz bir basitlik arz etmeyen sanatların altından kalkmakta zorlananlar her zaman oldu ve 19. yüzyılda bu kişiler Hindistan'da ve bütün dünyada güçlenmeye başladılar. Hindistan'ın üç büyük dini, belirsizliklerle çelişkilere son verilmesini ve tutarsız buldukları doktrinlerin birbirinden kesin bir şekilde ayrılmasını talep eden liderlerin ortaya çıktığı güne kadar şaşırtıcı bir uyum içinde yaşamıştır. Dinler arasındaki husumet, eski kitapları karıştırarak daha arı olduğunu iddia ettikleri yeni doktrinler yaratan ve bunlara itaat etmenin her türlü hoşnutsuzluğu ortadan kaldıracağını ileri süren din bilginleri tarafından yaratıldı. Onlara aldırış edilmeyebilirdi de. Ne var ki ekonomik krizler cemaat içi düşmanlıkları körüklemek için elverişli bir zemin yaratmıştı. Yoksulluğun faturası ahlaki çöküntüye çıkarılıyor, yaşanan karışıklıklar dini görevlerin ihmal edilmesine bağlanıyordu. İngilizler Müslümanların hakimiyetine son verip Hindistan'ın efendisi olduklarında din ayrılığının altını çizerek idari görevlere Hinduları getirdiler. İnsanları tasnif etmek bürokrasilerin uzmanlık alanıdır ve sonra dinleri birbirlerine karşı kışkırttılar. Hindular İngiliz okullarında seri üretimle küçük devlet memuru olarak yetiştirilirken Müslümanlar kendi okullarına kapandılar ve sahip olamadıkları devlet memurluklarının yerine dinsel ortodoksluk aracılığıyla kurtuluş ve saygınlık vaat eden kendi hocalarına kulak verdiler. Müslümanların kendilerini dünyanın hakimi olarak görürken zevkle uyguladıkları kibar davranışa dair eski kozmopolit kuralların adab olarak bilinen bu kurallar İran kaynaklıydı. Yerine İslam hukukuna, şeriat, sıkı sıkıya bağlılığı talep eden başka dinlere kuşkuyla bakma temeli üzerine kurulu yeni bir davranış modeli oldu. Kitleler bu modelden etkilendiler. Çünkü bu onlara yeni bir itibar kaynağı sunuyordu. Seçkinler tarafından incelikli davranıştan habersiz cahil kişiler olarak görülüp küçümseniyorken artık zahitlik sayesinde hepsinin ideal birer Müslüman olma şansı vardı. Yabancı etkilerin bertaraf edilmesi dönemin yeni tutkusuna dönüştü. Sonraları dünyanın her yerinde ortaya çıkan bütün kökten dinci akımlarda olduğu gibi bir yaşam biçimi haline aldı. Bu entelektüel kişilerin pek çoğu dinler arasındaki ayrılıklara parmak basmalarının böyle bir kıyıma yol açabileceğini asla düşünmemiş olan yüksek ideallere sahip cesur ve değerli bilginlerdi. Ama içlerinde hakikat yolunda kan dökmenin haklılığına inananlar da vardı. Ayrı bir kimlik edinerek kendilerini savunmaya çalışan insanlardan yayılan tahammülsüzlüğü ortadan kaldırmanın bir yolu var mıdır? Bu soruyu cevaplama yolunda atılmış en ilginç adımlar Gandhi'ye 1869-1948 aittir ve Hindistan üzerinde taşıdıkları anlamın çok ötesinde bir öneme sahiptirler. Gandhi, sıradan bir insanın hoşgörüye kavuşabilmesi için önce yeterince kişisel kuvvet toplaması gerektiğini düşünüyordu. Ki bu da korkusuzlaşmak anlamına geliyordu. Gandhi çocukluğunu karanlıktan, hırsızlardan, hortlaklardan ve yılanlardan ödü koparak geçirmiş, daha sonraları pısırık bir genç olmuştu. Bir arkadaş tarafından genel eve götürüldüğünde eli ayağı kesilmiş, dili tutulmuştu. Bütün cesaretini tükenmez bir kaygı kaynağı haline getirdiği zayıflıklarının üstesinden gelme konusundaki azmine borçluydu. Amacı iç huzuruna kavuşmaktı ve başkalarının da huzura kavuşmasını sağlayarak bu amaca ulaşabileceğini düşünüyordu. Bireylerin ve toplumların uyum içinde yaşaması ancak içsel endişelerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olabilirdi. Böyle bir çözüm siyaseti tek bir lider yerine bütün yurttaşların gayretine dayanan psikolojik bir serüvene dönüştürmek demekti. Hoşnutsuzluklarınız için başkalarını suçlamak yerine kendi kişisel davranışınızı değiştirmeliydiniz. Kamusal gidişatı etkilemenin en iyi yolu davranışlarınızla herkese örnek olmaktı. Gandhi bu yüzden özel hayatından sakınmadan söz ediyordu. Kişisel sorunlarını açıklıyor, olağan gündelik konforları reddetmesinin, olabildiğince sade bir hayat yaşamakta ısrar etmesinin, asgari ihtiyaçlar için gerekli olanın ötesinde her kuruşu toplum yararına kullanılması gereken bir emanet olarak görmesinin, karısını nasıl mutsuz ettiğini anlatıyordu. Oğulları ihmal edildikleri için ona kızıyorlardı. Kendisi de bunu inkar etmiyordu. İnsanın sevgisini ailesiyle sınırlı tutmayıp yakınlık kurabileceği herkese sunması gerektiğini söylüyordu. Akrabam dediği en az 150 kişi vardı. Ona göre Din, ulus ve sınıf farklılıklarının oluşturduğu engelleri aşmanın yolu, kardeşlik duygusu ile dostluğu yaygınlaştırmaktı. Sevgiyi ifade etmenin en anlamlı yolu, kişisel çıkarları unutarak, kendini başkalarına adayarak onlara yararlı olmaktı. Gandhi, bu düşünceleri hayata geçirmeyi denediği örnek köyler oluşturmuştu. Pek çok Hindu'yu çileden çıkarma pahasına, herkesin temastan kaçındığı dokunulmazlar kastını da bu köylere kabul etti. Zamanında Gandhi'ye de bu kasttan uzak durması, helal temizlemek gibi işleri onlara bırakması öğretilmişti. Ama burada bu işi kendi üzerine almakta ve karısının da aynı şeyi yapmasında ısrar ediyordu. Her gün bir saatini hastanede ayak işlerine yardım etmeye ayırıyordu. Köhnemiş engeller ona göre ancak bu yolla yıkılabilirdi. Gel gelelim, herkesle arkadaş olmak kolay değildi. Geleneksel anlamda arkadaş canlısı biri olmayan Gandhi için hiç değildi. Akranı olan bir arkadaşı yoktu. Nehru oğlu gibiydi. Gokhale ise babası gibi. İhtiyaç duyduğu duygusal desteği büyük ölçüde ona çalışmalarında yardım eden olgun kadınlardan alıyordu. Bu önemli bir noktadır ve sadece rivayete dayalı bir bilgi değildir. Gandhi, kadınlar hakkında eski moda düşünceler benimsemiş olmasına ve ideal kadını her şeyden önce sadık bir eş olarak tasavvur etmesine rağmen, kadınlarla kurduğu arkadaşlıklarda bunun çok daha ötesine geçebileceklerini keşfetmişti. Ama kadın ve erkek arasındaki arkadaşlığın yeni bir toplum temelini oluşturabileceğini göremeden. Gandhi, kadın arkadaşlarından birine şapşal diye seslenir, kadın ise ona tiran derdi. Gandhi yine de bu kadına kulak vermiş ama mesajını ancak kısmen anlayabilmişti. Gandhi geleneksel ayrılıkları ortadan kaldırmayı hedeflemiyordu. Niyeti Hristiyanlara ya da Müslümanlara Budizmin daha üstün bir din olduğunu göstermek değildi. Ona göre bütün dinlerin kusurlu ve erdemli yanları vardı. İnsanları bu dinlerin yolundan gitmeye davet etmek dünyayı daha iyi bir yer yapmamıştı. Çünkü çoğu insan dininin gereklerini doğru dürüst yerine getirmiyordu. Başkalarını kendi inancına çekmeye çalışmak şöyle dursun, herkesi ait olduğu dinin hayırseverliğe ilişkin öğretilerini hayata geçirmeye çağırıyordu. Hakikatin birden çok yüzü vardı. Onu tek bir inanca indirgeyip basitleştirmek gerekmiyordu. Ama Gandhi'nin bu düşünceleri dünyaya sadece kendi dinlerinin gözlüğünden bakan bağnazlara karşı hiçbir tavır almaması anlamına geliyordu. Gandhi, tek bir insanın 600 milyon kişinin davranışını değiştirebileceğini, bir anlığına da olsa mucizeye yakın bir şey gerçekleştirebileceğini göstermişti. 1947'de Pakistan'a kaçmakta olan Müslümanların tren yüküyle katledildiği, "Adeta insanlıktan çıktık," demişti Gandhi, Müslümanların misilleme yaptığı, Kalkuta'dan ayaklanmaların çıktığı ve vahşet haberlerinin yeni vahşetlere yol açtığı günlerde Hindu Gandhi, korkusuzluğa ve barışa işaret eden sembolik bir jest olarak Müslümanların yaşadığı bölgede polis koruması olmadan bir Müslümanın evinde kalmaya başladı. Birkaç saat sonra Müslümanlarla Hindular kucaklaşmakta, hatta birbirlerinin mabet ve camilerinde yan yana dua etmekteydiler. Sonra ayaklanmalar yeniden alevlendi. Gandhi, aklı selim geri dönene kadar sürdüreceğini ilan ettiği bir ölüm orucuna girdi. Şiddet bir kez daha duruldu ve insanlar silahlarını teslim etmeye başladılar. Hindistan Genel Valisi Monubhatan, Gandhi'nin dört tümen askerin güçlükle başaracağı şeyi ikna gücüyle başardığını söyledi. Ama bu sadece geçici bir başarıydı. İnsanlar ön yargılarına rağmen onun barış uğruna kendi hayatını ortaya koymasından derinden etkilenmişlerdi. Fakat nefretin yeniden su yüzüne çıkması uzun sürmedi. Böylece Gandhi hem kazanmış hem kaybetmiş oldu. Kazanmıştı çünkü düşmanlıkların üstesinden gelinebileceğini göstermişti. Ama başarısı gerçek bir başarı da olsa sadece bir anlıktı. Çünkü düşmanlığın derinlerdeki kökleri olduğu gibi kalmıştı. Gandhi Müslümanları hiçbir zaman yeterince yakından tanımayı başaramadığı için kaybetmişti. Bütün insanlar birbirinin aynıdır. Her insanın ruhu evrenin ruhunun bir parçasıdır demişti. Herkese hoşgörü göstermek ona doğal görünmüştü. Oysa Gandhi'nin deneyimi bütün insanlığa yöneltilen genel bir iyi niyet ve kardeşlik duygusunun ani öfke patlamaları içinde kaybolup gidebileceğini gösterdi. Gandhi'nin örnek köylerinde münakaşadan ve anlaşmazlıktan geçilmiyordu. Zaman zaman tuhaflığa varan sade beslenme rejimiyle yalnız meyve yiyerek yaşayabileceğini düşündüğü bir dönem olmuştu. mümkün olacağına inandığı gibi 120 yaşına kadar yaşasaydı eğer, belki genel iyi niyeti yaygınlaştırmaya verdiği önemi azaltıp kişisel ilişkilerin inşası üzerinde başka insanların inançları ve düşünce biçimleriyle yakından ilgilenmenin önemi üzerinde daha fazla durabilirdi. Kendisi de karşılaştığı insanların sağlığıyla ve ailesiyle her zaman ilgilenmiş ama bu insanların zihniyetlerini anlamaya daha az zaman ayırmıştı. Gandhi daha ziyade insanları yaptıklarından utandırarak daha âli cenap davranmaya yöneltmenin mümkün olduğu fikrindeydi. İngiliz ordusunun kendisini dövmesine ve hapse atmasına hiç karşı koymadan izin vermişti. Ölüm orucuna girmekle yetinmiş, kendisini öldürmeleri için onlara meydan okumuştu. Şehitliği kabullenme konusundaki istekliliği hiç şüphesiz İngilizlerin asabını bozuyordu. Fakat Gandhi askerlerin masum insanlara eziyet etmeyeceği düşüncesinde yanılmıştı. Tam tersine pek çoğu Hintlilere layıklarını verdikleri görüşündeydi. Kaba kuvvete ve geleneksel politikaya inanan genel vali Feldmareşal Wavell'in hayal gücü Gandhi'nin önerisine uyarak politikanın veya savaşın kurallarını değiştirmekle ilgilenecek kadar geniş değildi. İstediği kadar dindarlık taslasın diye yazmıştı. Bu kötü niyetli politikacının içinde hemen hemen hiç şefkat taşımadığından eminim. Mamafi Gandhi de hasımlarını anlayamıyordu. İnsanların kötülükten zevk alabilecekleri onun için idraki mümkün olmayan bir düşünceydi. Çekişmelerin her zaman yanlış anlaşmalardan kaynaklandığından şüphe etmemesine, sorunların dostça konuşarak çözülebileceğinden emin olmasına ve kendini bir tercüman olarak görmek istemesine rağmen Hintli Müslümanların lideri Saffet ülkesi Müslüman Pakistan'ın kurucusu Cinnah'la 1876-1948 hiçbir zaman gerçekten dostça bir konuşma yapmamıştı. Gandhi ve Cinnah aynı partide Kongre Partisi politik hasımlar olarak buluşmuşlardı. Gandhi kendi zaferlerini Cinnah'ın neden küçültücü bir yenilgi olarak algıladığını hiç anlamadı. Cinnah ise Gandhi'ye karşı giderek artan kişisel bir nefret geliştirdi. Cinnah 20 yıllık bir hüsran döneminin ardından Müslüman-Hindu işbirliğine dayalı bağımsız bir Hindistan oluşturma hedefini terk etti. Zaten ezik ve iktidardan uzaklaştırılmış durumda olan azınlıkların verecek bir şey bulunmadığını söyleyerek azınlıklarla ilgili sorunların Hindu çoğunluğun ödünleriyle çözülmesini istemişti. Fakat talep ettiği cömertlik eylemlerine asla kavuşamadı. Ayrıca seçilmiş temsilcilerin hem azınlıktaki hem çoğunluktaki dinlerin oyunu almasını şart koşan yeni bir anayasaya ilişkin teklifini de kabul ettiremedi. Kentli, kozmopolit ve son derece zengin bir avukat olan Cinnah, fanatik bir Müslüman olmaktan çok uzaktı. Müslüman asıllı olmayan bağımsız bir kadınla, Parsi veya Zerdüşt dinine bağlı milyoner bir sanayicinin kızıyla evliydi ve Parsilikten Hristiyanlığa geçmiş bir damadı vardı. Jambonlu sandviçlere ve domuz sucuğuna düşkünlüğünü sadece halk içine çıktığında gizlerdi. Kişisel tutkusu, Old Vic tiyatrosunda Romeo rolünü oynamaktı. Ve politikanın gerginliğinden uzaklaşmak için yüksek sesle Shakespeare okumayı severdi. Hindistan'daki kariyerinin iyice kötüye gittiği dönemde Londra'da avukatlık yapmaya başlamış ve bir ara İngiliz parlamentosuna girmeyi düşünmüştü. Gandhi onları birbirine bağlayan ortak nitelikleri ve yaklaşımları görmeyi başaramamıştı. Eğer başarsaydı belki Cinnah'ın kendi Müslüman cemaati içine giderek daha fazla kapanmasını önleyebilirdi. Cinnah'ın böyle davranmasının tek nedeni Hinduların kibri ve duyarsızlığı olarak nitelediği şey karşısındaki çaresizliğiydi. Onlara göre Müslümanlar kendi sözleriyle birer paryaydı. Pakistan'ın bağımsızlığını ilan ederken bu ülkede ayrımcılığın hiçbir türlüsüne yer olmayacağı sözünü verdi. Bu ilişki kişisel husumetin aynı hedeflerin peşindeki kişileri birbirinden ayıran bir sise nasıl dönüşebildiğini ve onları nasıl kamusal bir faciaya sürükleyebildiklerini gösteren bir örnektir. Gandhi'nin hayatında hoşgörünün yetersizliklerini görebiliriz. Diğer Hindu bilgeler gibi o da doktrinlerini fosilleşmiş bir ilme hale çevirebilecek olan hayranlık dolu müritlere güvenmiyordu. Kapısı sadece daha iyiye dönük arayışında olanla omuz omuza verecek, kendi kendileriyle savaşma şevkine sahip kardeş bilim adamlarına ve deneyicilere açıktı. Geçmiş zamanların kırsal saadetine duyduğu özlemle avunmaktan hoşlansa da gerçekten dünyayı değiştirmek ve bambaşka bir dünya yaratmak istemişti. Ruhumun gizli köşelerinde dünyanın böylece sürüp gitmesine izin verdiği için Tanrı ile her an kavga ediyorum. Gandhi'nin en önemli zayıflığı ütopyacı olmasıydı. Aşırı çileciliği, aile, yemek ve seks gibi en temel zevkleri reddedişi onu sıradan insanların fazla uzağında kalan bir aziz yapıyordu. Yoksulluğu bir manevi arınma aracı olarak yüceltmesi ve ahlakı bozucu etkileri nedeniyle şehirleri mahkum etmesi aç ve işsiz insanlar üzerine inandırıcı olamazdı. Gandhi için endişelerinden kurtulmak ancak bedenine kendi isteğiyle eziyet ettiği anlarda mümkün olmuştu. Bunun başka insanlar için de geçerli olduğunu farz ederken aldanıyordu. Bir aziz insanı yüreklendirebilir ama model olamaz. İnsanları eğiterek, ikna ederek veya zorlayarak sonsuza kadar hoşgörülü olmalarını sağlamak mümkün değildir. Gandhi bile onca karizmasına rağmen ümit ettiği gibi muarızlarının yüreğini eritmeyi başaramamıştı. Yumuşayan yürekler yeniden sertleşirler. Ashoka da tarihin seyrini de değiştirdiğini ve kendi hakkaniyetinin güneş ve ay durdukça baki kalacağını zannederken yanılmıştı. Gandhi, Londra'da öğrenim gördüğü gençlik yıllarında bir İngiliz beyefendisi gibi giyinmeyi öğrenmişti. Fakat hakikat bulma denemeleri üzerinde yoğunlaştıkça Batı uygarlığını reddedişinin sembolü olarak sadece peştemale sarınma alışkanlığını edindi. Halbuki Gandhi, Batı ve Doğu geleneklerini ustaca sentezlemiş biriydi. Budizm'den ve caynacılıktan olduğu kadar dağdaki vaazdan, Tolstoy'dan ve Ruskin'den, ayrıca 1893'ten 1914'e kadar yaşadığı Güney Afrika'da ırk ayrımına karşı verdiği savaştan da etkilenmişti. Şiddet karşıtlığı ve pasif direniş gibi eski Hindu geleneğine ait direnme taktiklerine başvurduğu ve bunları görülmemiş bir ustalıkla geliştirdiği halde Hindu toplumunu çürümüşlükle suçlamış, Batı'nın neredeyse ama tam olarak değil şehir kültürü kadar büyük bir çöküntü içinde bulunduğunu ve kökünden yenilenmesi gerektiğini ileri sürmüştü. Hindistan'a bağımsızlığını kazandırmasının ardından bu zafere hayatının en büyük yenilgisi olarak bakmıştı. Çünkü o hoşgörüsüzlükten arınmış, kendini manevi güçlenmeye adamış, şiddet karşıtı bir ülke hayal etmişti. Ve ortaya çıkan şey hayalindeki ülkeye hiç benzemiyordu. Müslümanların ayrı bir Pakistan devleti kurmak üzere Hindistan'dan ayrılmaları Gandhi için katlanılmaz bir fikirdi. Çünkü bu Hindistan'ın uyuşmazlıklara kucak açma konusundaki çoğulcu yeteneğinin inkarı demekti. Bu ihtimalin önüne geçmek için Müslüman rakibi Cinnah'ın Hindu Hindistan'ın cumhurbaşkanlığına getirilmesini teklif etti. Ama bu kadar zekice bir çözüme ondan başkasının yanaşması imkansızdı. Bu önerisi destekçilerini dehşete düşürdü. Hiçbiri kendi hırslarından vazgeçmeye yanaşmadı. Gandhi, Müslümanlara fazla müsamaha gösterdiği gerekçesiyle fanatik bir Hindu tarafından öldürüldü. Hinduizm bile tahammülsüzlük üretebiliyordu. Gandhi'nin hayatı, geleneğin hoşgörüden yana olduğu bir ülkede, üstelik son derece müstesna biri tarafından uygulandığında bile hoşgörünün yeterli bir çözüm olmadığını göstermiştir. Batı, tarihinin büyük bölümünde şu ya da bu ölçüde tahammülsüz olmuş ve hoşgörü üzerinde gerçekten düşünmeye ancak reform ve din savaşları dönemlerinde hükmedenlerin ayrılıkçılığa karşı ne kadar sert önlemler alınırsa alınsın bütün uyruklarını aynı şekilde düşünmeye zorlayamayacaklarını fark etmeleriyle başlamıştır. Zulüm eninde sonunda zulmedenleri bitap düşürür. Zulmedenler hakikati kendi tekerlerine aldıklarından veya hakikatin kesin olarak ele geçirilebileceğinden emin olamaz hale gelmişlerdir. Dolayısıyla hoşgörü genellikle olumsuz nedenlerle benimsenmiştir. Başkalarının düşüncelerine saygı duyulduğundan veya onların inançlarına dair bilginin derinliğinden değil, belirsizliği alt etme telaşı yüzünden. Hoşgörü, başka insanların düşüncelerine kulağınızı tıkamak anlamına gelmiştir. Bu artık yeterli değildir. Hoşgörü gösterilenler giderek göz ardı edilmeyi değil, anlaşılmayı talep etmekte ve lütfun ardında gizlenen küçümseyici imalara karşı hassaslaşmaktadırlar. Duymak istedikleri, farklılıkların önemli olmadığı, başkalarından uzak durdukları ve çoğunluğun ayağına dolaşmadıkları sürece istedikleri gibi düşünebilecekleri değildir. Kaldı ki bugün artık azınlığa katlanmak durumunda olan bir çoğunluk da yoktur. Çünkü çoğunluklar sayıları giderek artan azınlıklara bölünerek ayrışmaktadır. Tek başına hoşgörünün dünyayı götüreceği nokta ancak toplu bir kayıtsızlık olabilir. Hoşgörü idealine bugün bir amaç olarak değil, bir ilk adım olarak bakabiliriz. Bu adımın arkasında başkalarını anlamak dediğimiz serüven uzanmaktadır. Eski çağların fetih saplantısından daha heyecan verici bir şeydir bu. Başka insanların düşünce ve duygularının esrarını çözmeye çalışmak çağın yeni manevi arayışıdır. Yakınlığın yeni mükafatı ise empatiyle tanışmaktır. Kadın ve erkeğin daha önce hiç yapmadıkları bir şeyi yaparak birbirlerini eşitlik temelinde anlamaya çalışmaları sayesinde tarihte ilk kez bu istekler için önümüzde bir patika açılmıştır. Bu yüzden dünyanın amaç duygusunu yitirdiğini, bir daha asla kazanamayacağını ve geriye doğru gitmekten başka çare olmadığını düşünmek bir yanılgıdır. Eski alışkanlıklar sürüp gitse de yeni bir macera başlamıştır. 16. Tüketim toplumunun sunduğu her şeyi elde edebilmelerine hem de cinsel özgürleşmeye rağmen imtiyazlı kişilerin bile hayata bir ölçüde karamsar bakmasının nedenleri. Bir ressamdan Enik Gail'in portresini yapmasını isteseniz seve seve kabul eder. Herhangi bir zorlukla karşılaşmayacağını düşünürdü. İnsanlar zarif bir Parisyen'e hayranlık duymaktan hiç usanmazlar. Halbuki çok geçmeden başının dertte olduğunu anlardı. Onu "Ben buraya aitim, en iyilerin arasına" diyen kendine güvenli bir hava içinde mi göstermeli? Yoksa nefes nefese saçları karışmış bir halde "Üzerimdekiler beni bir insan olarak görmeni engellemiyor umarım" diyen giysiler içinde mi? Yüzünü tamamen değiştiren ve onu yeni yetme bir kız yapan gülümseyişiyle mi çizmeli, kâküllerinin arkasındaki utangaçlığıyla bir iltifat karşısında çözülüverişiyle mi? Halbuki Fransız medyasını yakından tanıyanlar onu basın dünyasında yenilmez bir güç olduğu günlerden hatırlayacaktır. Elin kurucusu Helen Lazareff'i andıran kararlılığıyla. Sonra tokalaşmasındaki tüy gibi hafifliğini nasıl resmetmeli? O kadar farkında olduğu kırılganlığını. Son işi için iş dünyasının ileri gelenleri tarafından kapışılırken en çok dikkatini çeken adamların ne kadar kocaman, kendisinin ne kadar küçücük olduğuymuş. Enik Gail hayatını okuyucularına bağımsız bir kadın olmanın ne demek olduğunu anlatarak geçirmiş. Kendi üzerinde yaptığı deneylere dayanarak. Önceki kuşağın kadın bağımsızlığı filozofu Simone de Beauvoir'ın Sartre'ın sadakatsizliğinin yol açtığı mutsuzluğu geçiştirmeye çalışmış ve cinsler arasındaki ilişkinin bir gün tatmin edici bir temele oturtabileceğinde ısrar etmiş olmasına karşılık Enik Gail bundan şüphe ediyor. Ona göre ortada bir çözüm yok. Hayat kaçınılmaz biçimde trajik. Belki Enik'in aslında en çok yaklaşan portresi sadece burnu üzerine bir dizi sürrealist çalışma olurdu. Durmadan şekil değiştiren bu burunda tehlike kokusu almış bir hayvanınkinden bile daha çok anlam var. Büyülenme, merak, korku, acı, kınama ve sıkıntı. Ona profesyonel başarısını kazandıran dönemin havası kokusunu almaktaki yeteneği olmuş. Moda uzmanlarının yaptığı gibi mevsimin ruhunu değil, daha derin ve daha uzun vadeli duygusal eğilimleri koklayarak. Enik Gail'in uzmanlığı, kadınların erkeklere karşı tavırlarını anlaşılmaz bir şekilde dönüştüren iklim değişikliklerini sezmek, kadınlarla erkeklerin buluşmak istediği ısı derecesini bulup çıkarmak. Kariyerinin birbirini izleyen aşamaları, eğitimli ve hırslı kadınların tutumlarındaki evrimin bir özeti gibi. Editörlüğünü yaptığı 4 derginin her biri, Fransa'nın duygusal tarihindeki bir safhayı, hatta daha fazlasını bu tarihin bugüne kadar çözemediği bir çelişkiden çıkış yolunu temsil ediyor. İstediğinizi elde ettiğinizde geriye ne kalıyor? Ve elde edilen istekler neden bu kadar çabuk sönüyor? 1973'te daha 20'lerinin başlarındayken Playboy'un Fransızca baskısını piyasaya hazırlamak üzere seçilir seçilmez müsamaha çağına bir değişiklik getirmiş.